Sayın Fuat Uğur, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Dilerseniz öncelikle son günlerin üzerinde çok tartışılan ve çok çeşitli kesimlerde ele alınan, hatta başbakanın, bakanların ve hükümet sözcüsünün yaptığı kınamalarda da yer alan İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Mustafa Aşkar'ın TRT'deki bir programa katılarak, katıldığı programda namaz kılmayanlar hayvandır sözleri çok tepki çekti ve çok kınandı. Önce onunla başlayalım.
Vallahi ben hakikaten böyle konuşan bu adamı diyorum, artık ona profesör deme gereğini duymuyorum. Çünkü bir nefret suçu işlemiştir. Yani bunun nefret suçudur. Namaz kılmayanlar hayvandır demek, kendi inancı doğrultusunda inançlarını yaşayanlar, yaşamayanlar hakkında aşağılayıcı sözler söylemektir. Yani kendisi gibi olmayan diğer insanları aşağılamaktır. Bu nefret suçudur, ırkçılıktır. Bir kere bana göre bulunduğu üniversitenin mütevellisi onun unvanını geri almalıdır. Bana göre böyle. Bu korkunç bir laf. Böyle bir şey olmaz. Kimse kimsenin özel hayatına, dini hayatına karışamaz. Benim bir sözüm de TRT'ye. Çünkü TRT hakikaten bir değil, iki değil, üç değil. Yani çok oluyor bu artık. Yani ekranlarını çıkardığı, insanların yaptığı bu tür abukluklar yüzünden ciddi bir şekilde hedef haline geldi. Burada TRT yöneticilerinin dikkat etmesi gerekiyor. Yani TRT bundan sonra ekranı çıkaracağı insanlarla bir tazminat içeren bir sözleşme yapsın yani. Bu tür laflar ettiği takdirde tazminatla mükellef olduğunu bilerek insanlar konuşsunlar. Biz Türkiye'de ne kadar kutuplaştırma olursa olsun hala farklı görüşteki insanlar yan yana yaşıyoruz. Komşuluk yapıyoruz, arkadaşlarımız var. Herkes utanıyor bundan dolayı yani. Bunların yaptıkları utanmazlıklar yüzünden insanlar utanıyorlar yani. Böyle bir şey olmaz. Ben profesörlük unvanının geri alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanları aşağılayan, nefret suçu işleyen insanların profesör olamayacağı kanaatindeyim. Çünkü profesörlük iki tane, üç tane tez vermekle olmuyor bana göre. İnsan olmaktan geçiyor profesörlük.
Rusya'da ulusal bir gün vardı, bir bayram vardı, bir milli günleri vardı ve bu gün dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Putin'e, Başbakan Yıldırım da Rusya Başbakanı Medvedev'e birer kutlama mektubu gönderdiler ve basına yansıdığı kadarıyla iyi niyet içeren ve ilişkilerin yeniden canlanması yönünde mesajlar içeren mektuplar olduğu belirtiliyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden eski o dönemine doğru gidebilir mi geçtiğimiz yıllardaki?
Ben bunun bir başlangıç olduğunu ya da olabileceğini düşünüyorum ama yani bu konuda çok fazla çıtayı yukarıya çıkarmamak gerektiği kanaatindeyim. Beklentiyi çok yüksekte tutmamak gerektiği kanaatindeyim. Evet, Putin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Türkiye ile, Türkiye halkı ile sıcak ilişkilerimizi sürdürmek niyetindeyiz ve bu konuda çaba göstermeyi amaçlıyoruz gibi sözler söyledi. Türkiye hükümeti de dış politika tarzını değiştirmeye çalıştığı için yeni hükümetle birlikte şöyle bir konuşması vardı Başbakan Binali Yıldırım'ın. Düşmanlarımızın sayısını azaltacağız demişti. Çünkü Türkiye işte bilindiği gibi yani Avrupa Birliği ile, Almanya ile, Rusya ile, Suriye ile, İran'la problemli günler yaşayan bir ülke. Ama şimdi İran'la ilişkileri hayli düzeltti. Almanya ile Ermeni soykırımından dolayı devam eden bir gerginlik var Avrupa Birliği ile keza öyle. Bir de Rusya var tabii ki. Şimdi öte yandan İsrail ile ilişkilerinin düzelmesi konusunda önemli adımlar atılıyor, bunu duyuyoruz. Tabii ki Rusya ile ilişkilerin eski seviyesine gelmesi için bu milli günü, Rusya'nın milli gününü bir fırsat telakki ederek hem Binali Yıldırım Medvedev'e hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saygıdeğer başkan diye hitap ederek Putin'e bir tebrik mektubu yolladılar. Ve ilişkilerin eski seviyesine gelmesi konusundaki dileklerini de ifade ettiler. Çok güzel. Ama dediğim gibi beklentiyi üst noktada tutmamak gerekiyor. Bu bir başlangıçtır. Anladığım kadarıyla tabii bu sebepsiz bir mektup değil. Bence Türkiye arka kapı diplomasisi de uyguluyor bu anlamda. Bir takım girişimler de var, söz konusu girişimler de var. Tabii Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler geçen yıl işte uçağın düşürülmesine kadar çok iyi noktaya gelmişti ama sonuçta Rusya ile Türkiye arasında da Suriye meselesi konusunda 180 derecelik bir fikir ayrılığı var, malum biliniyor. Şimdi Türkiye hem İran'la hem de Rusya ile bir partnerlikle bu ilişkileri düzelterek yeni bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor gibi bir izlenim ediniyorum. Ama bunun kısa vadede olacağı kanaatinde değilim. Ancak işte ekonomik ilişkilerle ve daha alt düzeyde başlayan ilişkilerle devam edilebilecek bir şey. Tabii Rusya ile ilişkileri tamamen koparmak mümkün değil. Sonuçta doğal gaz alıyoruz onlardan. Onlar bizden bir sürü mal alıyorlar. Nükleer santral yapıyorlar. Daha geçen gün yine Putin açıkladı. Mavi akımdan vazgeçmiş değiliz dedi. Projesinden vazgeçmiş değiliz dedi. Buna benzer bir sürü gelişme var tabii. Yani ila nihayeye bu ilişkiler gerilimli bir noktada gitmez. Ama tabii Rusya'nın beklentisi şu: Türkiye özür dilesin ve tazminat ödesin. Fikri Işık daha dün Milli Savunma Bakanı açıkladı. Böyle bir tazminat söz konusu değil, özür de söz konusu değil. Rusya ile ilişkileri en üst seviyeye çıkarmayı istiyoruz ama bunlar asla söz konusu değil dedi. Sonuçta iki tarafta bir orta noktayı bulacaklar. Yani Türkiye'ye özür dilemeyeceğini, kendisinin haklı olduğunu zaten defalarca açıkladı. Ben de bir gazeteci olarak Türkiye'nin haklı olduğuna inanıyorum. Yani burada çeşitli komplo teorileri de var. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmak için, ilişkilerini bozmak için bu Rus uçağının işte bir takım yabancı istihbarat güçlerinin girişimiyle düşürüldüğü konusunda bir takım komplo teorileri var.
Evet,
komplo
o tür şeyler de çok
değil,
yaygın.
Tabii. Yani bunlar
evet.
Hep olabilir. Dünyada bu tür şeyler olmuyor değil. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapının da bir tezgahı da olabilir. Her şey olabilir tabii ki.
Çünkü ama Türkiye ile Rusya'nın arası çok iyiydi ve çok daha da iyiye gitmekteydi sürekli. Turizm açısından olsun, ticaret açısından, yatırımlar açısından karşılıklı ve bu arada işte dediğiniz gibi nükleer santral vesaire çok çok ileriye doğru gidiyordu. Acaba bir takım kesimler ya da merkezler endişe mi etti bu ilişkinin daha fazla ilerlemesinden diye bir dediğiniz gibi bir teori var ortalıkta.
Evet, tabii çok enteresan.
İngiltere'de referandum yapılacak önümüzdeki hafta. Avrupa Birliği'nde kalalım mı kalmayalım mı, Avrupa Birliği ile birlikte yola devam edelim mi şeklinde ve Avrupa Birliği'nde kalmamak yönünde oy kullanılması için propaganda yapan kesim, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini, Türkiye Avrupa Birliği'ne giriyorsa biz Avrupa Birliği'nde yokuz, Türkiye geliyor 79 milyonluk bir nüfusuyla, bizim Avrupa Birliği'nden kaçmamız lazım gibi adeta propagandalarla oy toplayıp referandumda Avrupa Birliği'nden uzaklaşma yönünde oy çıkmasının mücadelesini yapıyorlar ve Türkiye'yi kullanıyorlar bu konuda. Türkiye'nin böyle bir konuda malzeme olması nasıl karşılanabilir? Bunu sizin değerlendirmenizi rica ediyorum. Bu konuda neler söylenebilir?
Şimdi hem Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenler hem de Avrupa Birliği'nde kalmak isteyenler Türkiye'yi kullanıyorlar. Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenler diyor ki Türkiye'ye girecek. Türkiye'ye girdikten sonra 79 milyon 80 milyon nüfusuyla Avrupa'ya gelecek. Yani böyle bir şey yok tabii ki ama bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar. Ama Avrupa Birliği'nden çıkmak istemeyen Cameron başta olmak üzere Başbakan Cameron, onlar da Türkiye'yi kullanıyor. Kimsenin Türkiye'nin gireceğinden korkmaması lazım. Türkiye 3000 yılında ancak girer diyor Avrupa Birliği'ne. Her iki taraf da Türkiye'yi kullanıyor. Kullanışlı bir malzeme oluyor tabii Türkiye.
Ama hoşa gitmeyen bir malzeme.
Evet, yani onlar açısından hoşa giden bir malzeme de bizim açımızdan hoş olmayan bir durum. Tabii şöyle bir yanında var tabii ki. Türkiye tabii 80 milyon nüfusuyla değil, sadece aynı zamanda büyüklüğüyle de Avrupa Birliği açısından bir tehdit oluyor onların gözünde. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Yani gücünü belli eden bir ülke ve hakikaten de epeyce düşmanı olan bir ülke. Bu düşmanların sayısını azaltmak lazım Bilal Yıldırım dediği gibi ama öte yandan da bu nedenle düşman sayısı artan bir ülke büyüdüğü için ve dünyadaki pastadan ben de pay alacağım ve bu payımı da artıracağım iddiasını ortaya koyduğu için büyük devletlerin hedefine oturan ülkelerin başında geliyor Türkiye. Mesela Brezilya'yı hallettiler biliyorsunuz ama Türkiye'yi halledemediler. Bütün dertleri bu. Ve bu yüzden de Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olması onlar açısından bir tehlike işaret ediyor. Neden tehlike işaret ediyor? Avrupa Birliği'nde olması durumunda Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili sayısının ne olacağını düşünelim. Almanya kadar milletvekili olacak. Yani muhalefetiyle, iktidarıyla.
Nüfus sayımına göre tabii.
Avrupa'nın kaderinde göre söz sahibi olacak bir Türkiye söz konusu. Bu istenmeyen bir durum. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi istenmiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kim gidecek Allah aşkına? Yani gelişmiş bir Türkiye, ki Türkiye tabii geriletilmeye çalışılıyor. Gezi olayları öncesinde Türkiye'nin faizi %4,5'a düşmüştü ve milli gelir, kişi başına düşen milli gelir 12 bin lira tırmanmaya başlamıştı. Türkiye 10 bin limitini geçmeye başlamıştı ve giderek sıçrama yapmaya başlıyor. Yani Standard & Poor's'un yatırım yapılabilir ülke kategorisine çıkarıldığı bir dönemde gezi olayları başladı ve Türkiye'yi hedef haline getirildi. Türkiye yıpratılarak geriletilmeye çalışılıyor. Böyle bir Türkiye Avrupa Birliği'nin korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Angela Merkel'in yakınmalarını hatırlayalım. Belki sizin programınızda da söylemişimdir. Biz yetiştiriyoruz, Türkiye alıyor dedi. Çünkü Almanya'daki Türk gençleri Türkiye'ye akın akın gelip çalışmaya başladılar. Bunların sayısı kaçı buldu biliyor musunuz? 50 bini buldu. Geri dönüş yapanların sayısı hayli yüksek. Almanya'daki Türk işçileri, Türk çalışanları, Türkler, iş adamları hafta sonları uçaklarla İstanbul'a gelip alışveriş yapıyorlar, tekrar Almanya'ya dönüyorlar. Artık Türkiye böyle bir ülke. Bunu Avrupa Birliği'nin kendisi de biliyor. Fakat Avrupa Birliği bunu kendi iç politikalarında bir argüman olarak kullanmayı tercih ediyor tabii. Hala bir Türk heyulası yaratıp bu heyulayla kendi halklarını korkutmaya yeğliyorlar. Bu İslamofobi ya da İslam karşıtlığıyla da besleniyor, ırkçılıkla da besleniyor vesaire vesaire. Hep bunu yapıyorlar. Avrupalılar bunu yapmayı iyi biliyorlar gerçekten de. Ama Türkiye bunun ne olduğunu biliyor. Vize muafiyeti de sizin olsun dedi Binali Yıldırım. Türkiye'nin vize muafiyetine ihtiyacı yok. Ve bence vize muafiyeti olmasın. 1 milyon kişi Türkiye'den Avrupa'ya gidiyor gezmek için her yıl. Gitmez ne güzel, çarpın 3000 euroyla 3 milyar euro eder. Ne gerek var bütün bu paraları vermeye? Dolayısıyla bu paralar Türkiye'de kalır. Kaybeden Avrupa olur. Dolayısıyla da bu tür şeyler hiç önemli değil. Dünyada gidecek ülke bol miktarda var. Türkiye'deki insanlar da oralara giderler. Gayet rahatlıkla da gidiyorlar. Vize uygulanmayan onlarca ülke var Türkiye'deki insanların gidebildiği. Yani bütün bunlar Avrupa Birliği'nin malum meseleleri, kendi iş meseleleri. Avrupa Birliği'nin ne kadar ayakta durabileceği meçhul zaten. İngiltere çıkacak diye Almanya'nın ödü patlıyor ve İngiltere çıktığı zaman Avrupa Birliği çökmeye başlayacaktır demektir zaten.
Son olarak bir de üzerinde çalışılan yargı paketine değinelim kısaca. Aynen yasalaşırsa bu üzerinde çalışılan yargı paketi, Yargıtay ve Danıştay yeniden yapılanacak. Yasaya göre yüksek mahkemelerin daire ve yargıç sayıları azaltılacak. Danıştay üyelerinin 1/4'ünü Cumhurbaşkanı seçecek. Ve yargı bağımsızlığının tartışıldığı bu günlerde, özellikle yargının bağımsızlığının yitirildiği yönündeki eleştirilerin çok arttığı bir dönemde, bu yasa tasarısını nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi tabii bu mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay, istinaf mahkemelerinin kuruluşuyla işlevlerini yitirmeye başlayacaklar. Yani istinaf mahkemeleri ne anlama geliyor? Davaların Yargıtay'a gitmeden çözümlenmesi anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla da o dairelerin sayısını azaltmak gerekiyor. Bu yüzden Danıştay'daki ve Yargıtay'daki daire sayısı azaltılıyor. Şimdi hep mahkemelerin politikleşeceği ve iktidara bağlı olacağı söylentileri de var biliyorsunuz. Devlet başkanlarının, cumhurbaşkanlarının mahkeme üyelerini ataması Türkiye'ye özgü bir şey değil biliyorsunuz. Yani Amerikan Yüksek Mahkemesi'nden örnek de verelim mesela. 9 tane üyesi var Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin. Mahkeme ideolojik olarak bölünmüş. 9 üyeden ikisini Başkan Obama atamış. İkisi Başkan Reagan atamış daha ne zaman. Birinde Baba Bush yaşta atamış. İkisini de Clinton atamış. Şimdi dolayısıyla baktığınız zaman Amerikan Yüksek Mahkemesi bile bir siyasal yelpazeyi oluşturuyor. Şimdi bundan dolayı Amerikalılar bu liberal sol kanatta yer alıyor, bu sağ kanatta yer alıyor, bu siyahi, bu bilmem ne filan demiyorlar. Yüksek Mahkemenin kararlarına uyuyorlar öyle değil mi? Yani sonuçta biz de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorunda kalıyoruz eleştirdiğimiz halde. İnsanlar bunu demek hakkına sahipler ama mecburen uyguluyorsunuz değil mi? Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi. Yani burada bu mahkemenin ideolojikleştiği yolunda bir spekülasyon yürütmeye gerek yok aslında. Dünyada da bütün örneklere baktığımız zaman cumhurbaşkanları ve devlet başkanları Yüksek Mahkeme üyelerini atarlar. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Türkiye'de bu Yüksek Mahkeme üyelerinin tamamını değil 1/4'ünü atacak biliyorsunuz.